Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Leyl Suresinin 12 ila 21. ayetlerini dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz bize ait olan yol göstermektir. Gerçekten sonda, ilkte, ahiret ve dünya bizimdir. Artık sizi alevleri kabardıkça kabaran bir ateşle uyardım. Ona ancak en bedbaht olandan başkası yollanmaz ki o yalanlamış ve yüz çevirmişti. Korkup sakınansa ondan uzak tutulacaktır ki o malını vererek temizlenip arınır. Onun yanında hiç kimsenin karşılığı verilecek bir nimeti, borcu, minneti yoktur. Ancak Yüce Rabbinin rızasını aramak için verir. Muhakkak kendisi de ileride razı olacaktır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla, Tarın Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 26 Mordad 1400 Hicri Kameri, 8 Muharrem 1443 ve Miladi 17 Ağustos 2021 Salı. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla din alemin Sayın Hüseyin Yeşil ile Aşura kıyamının faziletleri üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Aşura'nın kalıcılığının sırrı, kalıcıdır ve Amerika'nın gerçek yüzü isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Son 24 saatte koronavirüsten maalesef 625 vatandaşımızı daha kaybettik. Başkumandan Yeni Deniz Kuvvetleri Komutanı'nı atadı. İran'ın Kabil Büyükelçiliği faaliyetlerini sürdürüyor. Taliban ülke çapında genel af ilan etti. Türkiye'nin Afganistan başkentindeki Kabil Havaalanı'nın koruma planından vazgeçtiği belirtildi. Gazze'de Cenin şehitlerine dayanışma eylemi yapıldı. Ve Türkiye'nin Irak'ın kuzeyindeki PKK ile mücadelesi devam ediyor. Şimdi haberler.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 625 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 50.228 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 99.108'e, vaka sayısı ise 4.517.243'e yükseldi. COVID-19 hastalarından 7.424'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, bugüne kadar iyileşen hasta sayısı 3.786.488'e ulaştığı ifade edildi. İran'da vatandaşlara şimdiye kadar toplam 20.481.265 doz korona aşısı uygulandı.
Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, devrim muhafızları ve gönüllü seferberlik teşkilatının tüm kapasite ve imkanlarını koronavirüs ile mücadele için seferber ettiklerini belirtti. Tümgeneral Selami bugün ülke genelindeki devrim muhafızları komutanları ile video konferans aracılığıyla yaptığı oturumda koronavirüs salgının tehlikeli bir aşamaya ulaştığını ve millete acı çektirdiğini işaretle bu şartlarda devrim muhafızları ve gönüllü seferberlik teşkilatının tüm imkanlarını bu hastalıkla mücadele için devreye sokmaları gerektiğini ifade etti. Komutan Selamı, İslam İnkılabı rehberinin sarih beyanatı doğrultusunda tarihi, şer'i ve kurumsal bir görev olarak büyük bir cihat için tüm imkanlarını seferber ettiklerini işaretle düşmanların psikolojik savaşına karşı da sanal ortamda seferberlik gerektiğini belirtti.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Çin'in hediye ettiği korona aşısının 4. paketinin ülkeye ulaştığını bildirdi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Rıza Zevip bugün Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Çin'in hediye ettiği 700 bin dozluk korona aşısının ülkeye ulaştığını işaretle ilerleyen haftalarda da her hafta 5 milyon doz korona aşısının ithal edileceğini belirtti. Zevip ayrıca bugün 700 bin doz korona aşısının ulaşmasıyla birlikte toplam Çin'in İran'a hediye ettiği aşı sayısının 1 milyon 550 bin doza yükseldiğini hatırlattı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sağlık Bakanlığı'nın çabalarıyla 2 COVAX paketinin de ülkeye geleceğini kaydetti. Yetkili ayrıca korona aşısının tedariki için azami çabaların süreceğini vurguladı.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei tarafından Amiral Şahram İrani, Ordu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na atanmış oldu. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin atama kararıyla İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın değiştiği belirtildi. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin atama kararıyla Amiral Şahram İrani, Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı olarak atandı. İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevini daha önce Tuğamiral Hüseyin Hanzadi yürütüyordu. Başkumandanın kararında Amiral Şahram İrani'nin iyi karnesi ve sorumluluk taşıması, ayrıca Ordu Genel Komutanı'nın önerisi üzerine Tuğamiral rütbesine yükseltilerek İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na atandığı belirtildi. Ayetullah Hamenei ayrıca Amiral İrani için ülke, ordu ve silahlı kuvvetlerdeki imkanları bu güçlerin devrimci ve cihatçı ilerleyiş için ciddi ve uygun şekilde kullanmasını ve her alanda hazırlık seviyesini arttırmayı tavsiye etti. İslam İnkılabı rehberi Amiral Hüseyin Hanzadi'ye de etkin çabalarından dolayı teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reis'i Endonezya milleti ve devletinin bağımsızlık yıl dönümünü kutladı. Salı günü Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo'ya bir mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Reis'i Endonezya milleti ve devletinin bağımsızlık yıl dönümünü kutladı. Reis'i mesajında iki ülke liderlerinin ortak iradesi ve geniş kapasiteleri ve imkanları ile ikili dostane işbirliği süreci daha da gelişerek ikili ilişkilerde yeni bir dönemin başlamasına şahit olmayı diledi. Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Muhammed Muhbir de Endonezyalı memlekedaşı Maruf Emin'e bir mesaj göndererek Endonezya milleti ve devletinin 76. bağımsızlık yıl dönümünü kutladı. Muhbir de mesajında iki ülkenin tarihi ve güçlü ilişkilerine vurgu yaparken ikili ilişkilerin siyasi, iktisadi ve kültürel alanlarda gelişmesini temenni etti.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Kabil Büyükelçiliği ve Herat Başkonsolosluğu'nun faaliyetlerini sürdürdüğünü açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada Kabil Büyükelçiliği'nin faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi. Yetkili ayrıca İran'ın Herat Başkonsolosluğu'nun açık olduğunu ve faaliyetinin sürdüğünü de vurguladı. Bazı basın yayın organları bugün Kabil'de yalnızca Rusya, Çin ve Pakistan büyükelçiliklerinin açık olduğunu ileri sürmüştü. Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban, Kabil'deki tüm büyükelçilikler, diplomatik merkezler, kurum ve diğer yerlerdeki yabancı vatandaşların güvende olacakları mesajını vermişti.
Taliban yaptığı açıklamada Herat ve Afganistan'ın diğer kentlerinde Hüseyin'e matemcilerin güvenliğini sağlayacağını temin etti. Taliban bu bağlamda yaptığı açıklamada Herat'ta Hüseyin'e matemcilere yönelik her türlü tacizi yasakladı. Belde'deki kaynaklar ise Taliban tarafından bölge için atanan valinin Hüseyin'i matemciler arasında yaptığı açıklamada Şii ve Sünni'nin kardeş olduğunu, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın sadece Şiilere ait olmadığını söylediğini bildirdi. Pervan vilayetinde Hüseyin'i matem etkinliklerinden düzenlendi ve halk arasında hayratlar yapıldı, bildirildi. Kabil'de de Taliban'ın Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girdikten sonra Hüseyin'i matem etkinliğinin düzenlendiğini duyuruldu.
Afganistan'da iktidarı eline alan Taliban örgütü ülkede kaçışları sürerken genel af kararı aldı. Ariana News'un haberine göre Taliban'ın halkı rahatlatmak için kadınlar da dahil olmak üzere tüm devlet çalışanlarına işe dönmeleri çağrısına bulundu. Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından devrilen hükümetin yetkilileri için genel af ilan edildi. Taliban ayrıca insanları işlerine geri dönmeye çağırdı. Yapılan açıklamada rutin hayatınıza güven içerisinde başlamalısınız ifadeleri kullanıldı. Bu arada Taliban sözcüsü Zebihullah Mücahit bugün Kabil'de basın toplantısı düzenleyeceğini bildirdi. Dün Taliban liderlerinden Emirhan Mütteki Kabil'e giriş yaptı. Taliban güçleri 15 Ağustos tarihinde Kabil'e girerek bu kente kontrol sağladı. Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ise ülkeden firar etti. Taliban, Kabil'i ele geçirdikten sonra savaşın sona erdiğini duyurdu.
Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçirmesinin ardından Fransa Büyükelçisi'nin Can Havli ile firar etmeye çalıştığını gösteren görüntüler sosyal medyaya düştü. Sosyal medyaya düşen görüntülerde Fransa'nın Afganistan Büyükelçisi David Martinon, büyükelçilik çalışanları ile birlikte helikopterle Afganistan'dan kaçışı görünüyor. Fransa daha önce Taliban'ın hızlı ilerleyişinin ardından büyükelçilik çalışanlarını Kabil Havalimanı'na taşımıştı. Fransa Savunma Bakanı bu ülke ordusunun Kabil'den Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Fransa askeri üssüne havadan taşıma operasyonunu gerçekleştireceğini duyurdu. Kabil'de onlarca Fransa vatandaşı ve Paris himayesi altında olan kişiler bu kentten taşınacaktır.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Afganistan'daki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Afganistan'da Taliban dahil diyalogların devam ettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, bölgeden tahliyelerin de süreceğini söyledi. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'da yaşanan gelişmelerle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, Afganistan'da Taliban dahil olmak üzere tüm taraflarla diyaloğun sürdürüleceğini belirterek, güvenliğin tesisi ile bölgeden tahliyelerin süreceğini açıkladı. Çavuşoğlu şu ana kadar Taliban'ın mesajlarını olumlu karşıladığımızı söylemek isterim ifadesini kullandı. Çavuşoğlu açıklamalarında şöyle konuştu. Güvenlik tamamen tesis edildikten sonra tahliyeler devam edecek. Türkiye olarak sadece kendi vatandaşlarımız değil, diğer ülkelerin vatandaşlarının tahliyesine de yardımcı oluyoruz. Amerika ile işbirliği yapıyoruz. Tüm taraflarla diyalogumuzu sürdürüyoruz. Taliban dahil.
Türkiye'nin Afganistan'ın başkentindeki Kabil Havalimanı'nı koruma planından vazgeçtiği belirtildi. Reuters haber ajansının iki Türk güvenlik kaynağına dayandırdığı haberine göre Ankara, Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nı koruma planını durdurdu. Türkiye, Amerika ve müttefiklerinin Afganistan'dan çekilmesinden sonra anılan havalimanında görev üstlenebileceğini duyurmuştu. Kaynaklar Ankara'nın Taliban'ın talep etmesi halinde teknik ve güvenlik desteği sağlamaya hazır olduğunu söyledi. Kaynaklardan biri havaalanındaki tam kaos altında Türk askerlerinin kontrolü ele geçirme süreci otomatik olarak durduruldu dedi. İsminin açıklanmamasını isteyen kaynak ancak Taliban teknik destek isterse Türkiye havaalanında güvenlik ve teknik destek sağlayabilir diye konuştu.
Rusya ve Çin Dışişleri Bakanları Afganistan'daki durumu ele alarak Moskova ve Pekin'in Taliban'ı dengeli, dini ve barışçıl dış politika takip etmek ve tüm güçlerle hükümetin kurulmasında işbirliği için ikna çabalarına devam edeceklerini belirtti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Çinli mevkidaşı Wang Yi telefonda Afganistan'daki son gelişmeleri ele alarak Moskova ve Pekin'in Taliban'ı dengeli, dini ve barışçıl dış politika takip etmek ve tüm güçlerle hükümetin kurulmasına işbirliği için ikna çabalarına devam edeceklerini belirttiler. Rusya ve Çin Dışişleri Bakanları ayrıca iki ülkenin Afganistan'daki yasal menfaatlerinin temin edilmesi gerektiğinin altını çizerek yaşanan olaylar hakkında zamanında ikazda bulunmalarına vurgu yaptılar. Dün de Rusya'nın Kabil Büyükelçiliği Dmitri Zhirinov, Rusya Federasyonu'nun Kabil Büyükelçiliği'nin güvenliğinin Taliban'ın elinde geçtiğini duyurmuştu.
Suriye'de bilinen Afganistan'daki varlığını bitiren Sovyet Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov, Amerika'nın Afganistan'ı istila etmesinin kötü bir fikir olduğunu söyledi. Eski Sovyet Birliği'nin Afganistan'da varlık göstermesini siyasi hata olarak gören ve Sovyet birliklerinin çekilme sürecini de başlatan Gorbaçov, Sputnik'e verdiği demeçle Afganistan'daki durumu değerlendirdi. Rusya'nın başlangıçta destek vermesine rağmen Amerikan istilasının en başından beri kötü bir fikir olduğunu kaydeden Gorbaçov, birçok benzer projede olduğu gibi bu da tehdidin artmasına ve çok net olmayan jeopolitik planlara dayanıyordu. Buna bir de çok kabileli toplumu demokratikleştirmeye yönelik gerçekçi olmayan girişimlerle eklendi ifadelerine kullandı. Gorbaçov yenilgi daha önce kabullenilmeliydi. Şimdi önemli olan bu durumdan ders çıkarmak ve bu tür hataları tekrarlamamak diye ekledi.
Filistin kaynakları Gazze sakinlerinin Cenin şehitleriyle dayanışma eylemi düzenlediğini bildirdi. Filistin Milli ve İslami Güçler Takip Komitesi yaptığı açıklamada Cenin'de 4 Filistinli şehit ile dayanışma için Gazze'de protesto eylemi düzenlendiğini bildirdi. Eylemciler pankartlar açıp sloganlar atarak Filistinli şehitlerin aileleriyle dayanışma içinde olduklarını ilan ettiler. İslami Cihat Hareketi üyelerinden Hızır Habib komite adına yaptığı açıklamada Gazze'nin çektiği acılara rağmen Cenin şehitlerinin aileleriyle dayanışma içinde olduğunu deklare ettiğini belirtti. Habib ayrıca işgal rejiminin bu iğrenç cinayetin sonuçlarından sorumlu olduğunu ifade ederek Filistinlilerin haklarının iade edilmesinin tek yolunun direniş olduğunu vurguladı. Filistin Sağlık Bakanlığı pazartesi günü yaptığı açıklamada işgal askerliğinin Cenin'e düzenlediği saldırıda 4 Filistinli gencin şehit olduğunu duyurdu.
Kuzey İrlanda sakinleri Filistin milletiyle dayanışma amacı ile Siyonist rejim ve İngiltere'nin bayraklarını ateşe verdiler. El Meyaden televizyon kanalında yer alan habere göre İrlandalı eylemciler Siyonist rejim ve İngiltere'nin bayraklarını ateşe vererek işgal rejiminin cinayetlerini protesto etti. İngiliz askerlerin İrlanda halkına yönelik cinayetinin yıl dönümünde düzenlenen protesto eylemine katılanlar mazlum Filistin halkı ile dayanışma içinde olduklarını deklare ettiler. Kuzey İrlanda'daki cumhuriyetçiler Filistin milletinin mücadelesini kendi mücadeleleri gibi olarak görüyorlar.
Türkiye, işgal altındaki Filistin topraklarında Kudüs kentinin çevresindeki yangını söndürmek için işgal rejimine yardım teklifinde bulundu. Siyonist rejim basınında yer alan habere göre Siyonist rejim yetkilileri Tel Aviv'in Ankara'nın bu önerisini değerlendirmeye aldığını bildirdi. İşgal altındaki Kudüs'ün etrafında geniş çaplı yangın yaşandı ve bu bölgelerde 2 gündür yoğun şekilde devam ettiği bildiriliyor. Bölge sakinleri ise yangının kendi evlerine sıçrayabileceğinden endişe ettikleri için bölgeyi terk ediyorlar.
Türk Silahlı Kuvvetleri ile PKK unsurları arasında Irak'ın kuzeyindeki çatışmalar devam ediyor. Türkiye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Irak'ın kuzeyinde PKK ile Türk askerleri arasında çıkan çatışmalarda 8 PKK üyesi daha etkisiz hale getirildi. Dün Irak'ın kuzeyinde bomba patlaması neticesinde 3 Türk askeri hayatını kaybederken 2 Türk askeri de yaralanmıştır. Türkiye, Irak'ın kuzeyinde PKK'ya yönelik operasyonuna devam edeceğini bildirirken, Irak yönetimi ise zaman zaman Ankara'nın askeri eylemlerini de protesto ediyor.
Ve Irak haber kaynakları Amerikan askeri konvoylarına Irak'ın güneyinde saldırı düzenlendiğini bildirdi. Saber'in News Telegram kanalının haberine göre Irak kaynakları bugün ülkenin güneyinde Amerika'ya ait 3 askeri konvoya saldırı düzenlendiğini aktardı. Habere göre Divaniye, Babil ve Semave bölgelerinde Amerikan askeri konvoyları hedef alındı. Şu ana kadar herhangi bir şahıs veya grup saldırıyı üstlenmedi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. İlk yorumumuz İran'ın Afganistan gelişmelerine yönelik görüş ve çabaları başlığı altında. Afganistan'daki son gelişmeler ve Kabil'in Taliban'ın kontrolüne geçmesinin ardından diğer ülkeler Afganistan'daki krizin çözümü için çaba ve istişarelerini yoğunlaştırmış bulunuyor. Bu bağlamda İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif dün Çin Dışişleri Bakanlığı Afganistan işlerinden sorumlu özel temsilcisiyle Tahran'da Afganistan gelişmelerini ele aldığı görüşmede Tahran'ın Afganistan gelişmelerine ilişkin görüşlerini de açıklayıp, İran'ın Afganistan'da her türlü şiddet ve çatışmanın önlenmesi amacıyla güç devri için kurulan koordinasyon kurulunu desteklediğini vurguladı. Bakan Zarif, Afganistan'da son gelişmeler ve olaylardan dolayı yerinden edinenler ve Afgan göçmenlerinin komşu ülkelere akın etmesinin de ele alınması gereken önemli ve gerektiği konulardan biri olduğunu ve koronavirüs salgını sırasında yaşanan bu olayın zorluklarını da hatırlattı. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi de dün Dışişleri Bakanı Zarif ile görüşmede güvenlik, istikrar ve refahın Afganistan halkının hakkı olduğuna işaretle İran'ın Afganistan'a birincil ihtiyacı olan barış ve istikrarı için çaba göstereceğini ve komşu ve kardeş ülke olarak tüm grupları ulusal mutabakata varmaya davet edeceğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Reisi ayrıca İran İslam Cumhuriyeti'nin Afganistan'ın mazlum halkının iradesinin egemenliğinin her zaman güvenlik inşası ve istikrar sağlayıcı olduğuna inandığına temasla İran'ı bu ülkedeki olaylar ve gelişmeler hassasiyet ve titizlikle izlendiğini ve Afganistan ile komşuluk ilişkilerine bağlı kaldığını kaydetti.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi Afganistan'ın durumu ile ilgili sözlerinde başka bir önemli konuya da işaret ediyor ve o da Amerikan güçlerinin yenilgisi ve Afganistan'dan çekilmesidir. Reisi bu yenilginin Afganistan'da yaşam, güvenlik ve sürdürülebilir barışın yeniden canlanması ve tesisi için bir fırsata dönüştürülmesi gerektiğinin altını önemli çiziyor. Tarihi gerçekler Afganistan halkının her daim saldırılar ve aşırı talepler karşısında dimdik durup direniş gösterdiğini ve sonunda doğulu ve batılı mütecavizleri kendi topraklarından ihraç etmeyi başardıklarını gösteriyor. Amerika ve müttefikleri 20 yıl işgalin ardından milyarlarca dolar para harcamasına rağmen sonunda Afganistan'da yenilerek çekilmek zorunda kaldılar. Bu işgalin neticesi ise Afgan halkı için savaş ve şiddet oldu. Amerika Coast of War Enstitüsü'nün raporuna göre geçen 20 senede Amerika, Afganistan'da 2 trilyon 260 milyar dolar para harcadı. Amerikalılar Afganistan'da da Irak gibi birçok cinayet işlediler ve mevcut durumda Afganistan'dan ayrılmak ve bu ülkeyi anlaşmazlıklar ve parçalanma tehlikesiyle karşı karşıya bırakmak zorunda kaldılar. Irak Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şamkhani de Afganistan'da yaşanan son durum hakkında Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Kabil ziyaretinde Afganistan Cumhurbaşkanı ile tartışmalı bir oturum gerçekleştirdiğine dikkat çekerek Afganistan Savunma Bakanı'nın bugünkü acılı sözlerinin Afganistan'ın Amerika tarafından 20 sene işgalinin sonuçlarını ve Washington'un bu ülke hükümetindeki nüfuz ve etkinliğinin derinliğini gösterdiğini belirterek, İran'ın geçen 40 sene gibi Afganistan halkının yanında olduğunu vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti defalarca Afganistan'da istikrar ve güvenliğin sağlanması için elinden geleni esirgemeyeceğini deklare etmiş ve komşu ve bölge ülkelerinden de bu ülkede barış ve istikrarın sağlanarak pekişmesi için yardım ve katkıda bulunmalarını bekliyor.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Afganistan'ın siyasi tarihinde yeni dönem başlığı altında. Eşref Gani başkanlığındaki Afganistan hükümetinin düşmesi ve Taliban'ın başkent Kabil'i ele geçirmesiyle birlikte bu ülkenin siyasi tarihinde yeni bir dönem başlamış oldu. Taliban 2001 ila 2021 yılları arasındaki 20 senede yabancı güçler ve Afganistan devlet güçleriyle mücadelenin ardından son 30 senede ikinci kez bu ülkede yeni hükümeti kurmaya hazırlanıyor. Ancak Taliban yeni dönemde önceki döneme göre kendi yaklaşım ve politikalarında görünüşte bir takım değişiklikler yapmıştır. Taliban'ın Afganistan'ın milli televizyonundan yayınlanan 13 maddelik bildirisi de bu grubun hükümetinin birinci dönemin aksine artık Afganistan'da korku ve dehşet havası estirme peşinde olmadığını ortaya koydu. Bildiride ayrıca Taliban geçmişte işgalciler ile çalışan ve işbirliği yapanlar veya hali hazırda Kabil yönetiminin safında olanlar için Taliban'ın kucak açtığını ve herkes için genel af ilan ettiğini duyurdu. Taliban'ın 13 maddelik bildirisi ve tüm Afganistan halkının da can ve mal güvenliğinin sağlanmasına vurgusu, Taliban'ın artık önceki Taliban olmadığını ve Ağustos'ta Kabil fethi öncesi ve sonrası dönem olmak üzere Taliban'ı döneminin ikiye ayrılabileceğini gösteriyor. Mevcut durumda Afganistan halkı, parti liderleri, eski hükümet yetkilileri ve de dünya kamuoyu ve ülkelerinin aklındaki temel soru, Taliban'ın Kabil'i ele geçirip Eşref Gani hükümetine düşürdükten sonra ülkenin siyasi geleceği için nasıl bir plan yapacağına dair sorudur. Taliban yetkilerinin Kabil'in düşmesinden sonraki açıklamaları, onların tüm etnik grup, kavmiyet ve siyasi şahsiyetlerin katılımıyla hükümetin kurulmasını ancak yeni hükümetin İslami ve ılımlı olmasını istediklerini gösteriyor.
Taliban yetkililerinin bu yaklaşımı grubun Afganistan'ın mevcut anayasasında bir takım değişiklikler yapıp kendi ideolojisi temelinde bazı maddeleri anayasaya ekleyeceği, bunların ise cumhuriyet ilkesini, demokrasiye, bireysel ve toplumsal özgürlükleri ve bu ülke halkının isteklerine aykırı olabileceği anlamına geliyor. Taliban 20 sene öncesine göre kendi görüş ve yaklaşımlarında bazı değişiklik yapmış olsa da bu ülkede İslami emirlik hükümeti kurma arzusu ve isteğinden asla vazgeçmiş değil ve defalarca bu ülkede İslami emirlik kuracağını deklare etmiştir. Bugün Afganistan'da durum geçen 20 seneye göre hayli değişmiştir. Taliban bunu çok iyi şekilde farkındadır. Kısa süren önceki hükümeti döneminde olduğu gibi yeni dönemde diğer etnik, siyasi ve mezhebi grupların rolü ve yerini hükümet kurarken göz ardı edemez. Nitekim Taliban 13 maddelik bildirisinde de yeni hükümetin muhtelif gruplar ve şahsiyetlerin katılımıyla kurulacağını deklare etmiştir. Buna rağmen bazı uzmanlar Taliban'ın bu ülkedeki diğer siyasi aktörler için eşit paylaşımda bulunmayacağına inanıyor. Bu şartlarda Taliban Afganistan'da siyasi gücün esas kısmını kendi elinde tutarken anayasaya kendi ideolojisinin bir bölümünü dahil etmesi halinde Hikmetyar İslam Partisi dışında diğer grupların yeni hükümetin kuruluşunda yer alması ise uzak bir ihtimal olacaktır. Sonuç itibariyle Afganistan'da Amerika destekli Eşref Gani hükümetinin düşmesi ve Taliban'ın Kabil'de kontrol sağlamasıyla Afganistan'da yeni bir dönem başlamıştır. Yeni dönemde neler olacağı ve Taliban'ın diğer gruplar ve şahsiyetlerle işbirliğinin nasıl ve ne şekilde olacağını görmek için beklemek gerekiyor.
Radyosundan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, Muharrem ayı ve Aşura kıyamının yıl dönümü dolayısıyla sizler için hazırladığımız bugünkü sohbetimizde tekrar birlikteyiz. İlk önce Tahran Radyosu ailesi olarak bu acı olaydan dolayı tüm Ehl-i Beyt aşıklarına Kerbela kıyamının yıl dönümü ve Aşura olayının yıl dönümü münasebetiyle ilgili taziyelerimizi sunuyor. Ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Kerbela'daki kıyamının felsefesi konusunda din alimi Sayın Hüseyin Yeşil'in görüşlerini dinlemeye davet ediyoruz sizleri.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil mustakim. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiyai vel murselin seyyidina Muhammedin ve alihi tahirin vel la'nu ala e'daihim ecme'in. Evet. İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem ilk mesajında İslam ümmetine kurtuluş vaadiyle başlamıştır.
Evet.
İslam ümmeti eğer la ilahe illallah'ı söyler ve istikametinde hareket eder, ciddiyetle sapmadan devam ederse kurtulacaktır diye kulu la ilahe illallah tuflihu kelimesini söyleyerek insanlara davet etmiş ve insanlar da Allah-u Teala'nın izniyle çok kısa bir zamanda Hicaz Yarımadası'nın, Arap Yarımadası'nın bütününü o inanç sahibi insanlarla doldurmuştur Allah'ın yardımıyla. Ama ne yazık ki Peygamberimiz Hazretleri, yani mesajı veren ve mesajı getiren bu yüce şahsiyet dünyadan ayrıldığı gün İlk sapmalar, ilk bozulmalar, ilk çürümeler meydana gelmişti siyasi arenada. Ve bu süreç maalesef o günden sonra devam etmiş. Biraz genişleyerek bu çatlak devam etmiştir. Peygamberimizin vefatından 50 yıl sonra, yani yarım asır sonra Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ı ölüme götürmüştür. Yani ölüme Hazreti Hüseyin Aleyhisselam gitmek mecburiyetindeydi o gün.
Evet.
İslam'ın yaşaması adına La ilahe illallah Muhammedun Resulullah Aliyyun Veliyyullah ilkesinin ayakta kalabilmesi, o ilkenin canlı tutulabilmesi, insanların bütününün aynı mantığa sahip olması açısından Hazreti Hüseyin Aleyhisselam ayağa kalkmak mecburiyetindeydi. Yani bu hadisenin acıklı tarafı, dramatik tarafı, üzüntülü tarafı ayrı bir mesele. Yani duygusal yönü ayrı bir mesele. Konunun ciddi boyutuna baktığımızda Hazreti Hüseyin Aleyhisselam gidişatı gözlemledi. Toplumların artık İslam toplumunun mantığını, idari şeklini, idari yöntemini ve buradaki uygulamaları gözledi. Gördü ki dedesi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi ve sellemin getirmiş olduğu sistemden, inançtan hiçbir eser kalmamıştır. Nitekim Peygamberimizin bir buyruğunda da bu olay zaten kendisini göstermektedir. Peygamberimiz Hazretleri buyuruyor ki seyatu zamanun ala ümmeti, benim ümmetimin içinde çok kısa zamanda bazı olaylar gerçekleşecek. La yebqa minel islam illa ismuhu, İslam'ın adından başka bir şey kalmayacak. وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ اِلَّا جِسْمُهُ Kur'an-ı Kerim'in de şeklinden başka bir şey kalmayacak. Yani insanlar İslam'ı uygulamayacak, hayata geçirmeyecek, hayatlarında İslam adını vererek İslam dışındaki tavır ve hareketleri gerçekleştirecekler. Adaletsizlik, haksızlık, zulüm böyle boyut kazanacak. Bunu da Peygamberimiz önceden bu mantığı, o düşünceyi gördüğü için önceden haber vermiştir ki Peygamberimizin gayba ait, geleceğe ait buyruklarından birisi olarak da bunu hesaba katabiliriz. Hazreti Şeyh bu gerçeği gördü. Etrafı gözlemledi. İnsanların tavırlarını, hareketlerini, o günkü idarenin, hakim gücün İslamiyet'in dışında hareket ettiğini, adı Müslüman, Peygamberimizin sözünde de gerçekleştiği gibi adı Müslüman olup hareket ve tavırlarında, mantığında, yürüyüşünde, uygulamasında hiç Müslümanlıkla alakası olmayan bir sistemin İslam'a, İslam ümmetine hakimiyet sağlamasını görünce bunların durdurulması gerektiğini, bunların durdurulmasının ilahi bir vecibe olduğunu, farziyet olduğunu anladı ve onun için Muharrem ayının birinci gününden itibaren Kerbela denilen noktada buluştular. Ya da biraz daha şöyle söyleyelim, Muharrem'e gelmeden evvel 6 ay boyunca Hazreti Hüseyin aleyhisselam 6-7 ay boyunca İslam ümmetinin bütününe ulaşabilecek bir şekilde bir hareket içinde Medine-i Münevvere'den hareket etmiş, Mekke'de konaklamıştır 5-6 ay ki İslam ümmeti umreye gelenler, ziyarete gelenler, hac edenler, herkes bilmiştir ki Hazreti Hüseyin aleyhisselam evini neden Medine-i Münevvere'de terk ederek Mekke'ye gelmiştir.
Evet.
Anlamıştır bütün İslam ümmeti. İslam ümmeti habersiz değildir. Bazıları bu olayın arkasına sığınıyor. Bazıları bu olayın arkasına sığınırken Hazreti Hüseyin'i katledenleri biraz masum göstermeye gayret ediyor. İşin acıklı, işin İslam'ı anlamama noktasındaki en üzücü noktası, en şaşırtıcı noktası da buradır. Hazreti Hüseyin aleyhisselam Mekke'de kaldığı 6 ay müddet boyunca umreye, ziyarete, Mekke'yi, mükerremeyi ziyarete gelenlerin hepsi öğrendiler ki yani İslam ümmetinin bütün her coğrafyasından gelenler bildi ki Hazreti Hüseyin aleyhisselam Medine-i Münevvere'den çıkmış, ayağa kalkmıştır. İslam ümmetinin desteğini, İslam ümmetinin fikri ve bedeni olarak desteğini bekliyor ki İslam'ı kurtarsın. Ama cevap veren Hazreti Hüseyin'le beraber olan kimse olmadı. Ancak ve ancak bazıları, birileri nasihat vermekle yetindiler. Hazreti Hüseyin aleyhisselam Mekke'de 6 ay kaldıktan sonra artık bu olayın geri dönüşünün imkanının olmadığını anlayarak Muharrem'in birinci günü Kerbela'ya geldi. Azıcık dostlarıyla, arkadaşlarıyla, aynı fikir birliği içerisinde olanlarla birlikte ve Muharrem'in 10. günü işte bu kahramanca hareket gerçekleşti. İslam'ı kurtarma, İslam'ı yeniden özüne kavuşturma, İslam'ı gerçekten Kur'an-ı Kerim istikametinde, Peygamberimizin sünneti, Peygamberimizin buyrukları, Peygamberimizin getirdikleri istikametine, Hazreti Ali aleyhisselamın mantığının istikametine getirmek için ayağa kalktı ve benzeri olmayan, benzeri bugüne kadar gözükmeyen, gözükemeyen, bulunamayan ve bundan sonra da bulunamayacak bir kahramanlık sergiledi. Orada İslam'ı kurtarma adına. Gerçi acıklı bir olay. Neyin adına acıklı olaydır? İslam ümmetinin düştüğü bataklık adına acıklı bir olaydır. Eğer Hazreti Hüseyin aleyhisselam Kerbela'ya giderken İslam ümmeti fikriyle, mantığıyla, düşüncesiyle, hareket ve tavırlarıyla Hazreti Hüseyin'in yanında bulunmuş olsaydı, zulme haksızlığa karşı destek verilmiş olsaydı, İslam ümmetinin bugün gelmiş olduğu manzara böyle olmazdı. Bugünkü manzara olmazdı. Ve Hazreti Hüseyin şehit olduktan, şehadete koştuktan sonra eğer İslam ümmeti Hazreti Hüseyin'in neden hareket ettiğinin özelliklerini, felsefesini, derinliğini anlamış olabilseydi, yine de bugün anlamış olsalar, İslam ümmeti büyük bir badireden, büyük bir bataklık ve kötülükten kurtulmuş olur. Maalesef Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın orada o 72 kişiyle şehadete koşmasını bir iki kişinin arasındaki kavgaymış gibi göstermeye gayret etmekteler bazı çevreler. Hatta birileri der ki ya 1400 yıl bundan önce olmuş bitmiş bir olayı bugün gündeme taşımanın anlamı nedir? Halbuki bu İslam'ın mücadelesidir. İslam'ın mücadelesini bir sokak kavgası gibi iki kabilenin arasındaki ticaret kavgası gibi, mal alışveriş kavgası, tarla kavgası gibi göstermek, çalışmak hakikaten İslam'ı anlamamaktır ya da tamamen politik bir mantıktır.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Kerbela'daki kıyamı ile ilgili bugün sohbetimizde din alimi Sayın Hüseyin Yeşil'in görüşlerini dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Ceyhan gazetesinde Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif'in Afganistan'da koordinasyon konseyinin kurulmasının bu ülkede iktidarın el değiştirmesinin barışçıl bir şekilde gerçekleşmesine katkı sağlayacağını vurgulaması, İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şemhani'nin İran İslam Cumhuriyeti'nin son 40 yılda olduğu gibi şimdi de Afganistan milletinin hamisi olduğunu vurgulaması gibi haberleri yer verirken, Risalet gazetesinde İran'ın Irak Büyükelçisi'nin Tahran ve Riyad arasındaki temaslar hakkında açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran'ın Irak Büyükelçisi İreç Mescidi, Bağdat'ın ev sahipliğinde İran ve Suudi Arabistan'ın karşılıklı büyükelçilikleri açmak gibi konular başta olmak üzere bazı konulara müzakere ettiklerini, müzakerelerin daha sonraki aşamalarda da devam etmesini umduklarını açıkladı. El Alem Haber kanalına konuşan Büyükelçi Mescidi, şimdiye kadar Bağdat'ta İran ve Suudi Arabistan arasında birkaç tur müzakere gerçekleştiğini, müzakerelerin İran'da yeni hükümetin kurulması dolayısıyla geçici olarak durdurulduğunu belirtti. Mescidi, müzakerelerin iki ülkenin büyükelçiliklerini açmalarını da kapsadığını ve bir sonraki turlarda sonuca ulaşmasını umduklarını ifade etti. Mescidi şöyle devam etti. Amerikalı terörist askerler bölgeden çekildikten sonra bölge ülkeleri güvenlik bakımından bölgenin güvenliğini temin etme sorumluluğunu üstlenmeye hazır olmaları gerekir. İran İslam Cumhuriyeti, Amerika'nın başta Irak olmak üzere bölgede varlığını kesinlikle reddetmektedir. Büyükelçi Mescidi ayrıca İran, Irak'ta diplomatik mekanlara her türlü saldırıyı kınadığını, zira bu tür saldırılar ecnebilerin Irak'ta varlığını haklı göstermeyi yaradığını vurguladı.
İt- İttilat gazetesinde İslam-İran Kara Kuvvetleri'ne bağlı Hava Savunma Birliği 2. Komutanı General Hamid Rıza İlhami'nin vatandaşların doğu sınırlarda muhtemel güvensizlikle ilgili kaygıları silahlı kuvvetlerin tam teyakkuza geçmesiyle giderildiğini duyurması, Yemen ordusu ve halk güçlerinin mütecaviz Suudi Savaş İttifakı'na ağır darbe vurması gibi haberler göze çarparken, Horasan gazetesinde İran'ın deniz ürünleri ihracatını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Bu yılın ilk çeyreğinde İran'dan 28 bin ton çeşitli deniz ürünleri ihraç edildi ki bir önceki yılın aynı dönemine oranla ağırlık bakımından %12 ve değer bakımından da %9 artış gösteriyor. Balık Kurumu yetkililerinden İsa Gülşahi bu açıklamayı yaparak cari yılın ilk çeyreğinde çeşitli ülkelerde 52 milyon dolar değerinde çeşitli deniz ürünlerini ihraç ettiklerini kaydetti. Gülşahi bu süre içerisinde Irak, Türkiye ve Avrupa'ya 85 ton akvaryum balığı çeşitleri ihraç edildiğini ki geçen yılın aynı dönemine oranla ağırlık bakımından %608 ve değer bakımından da %200 artış kaydettiğini ifade etti. Gülşahi bu sürede 15.600 ton çeşitli balık türleri, 713 ton da ton balığı türleri, 4.000 ton karides ve 6.300 ton diğer deniz ürünleri ihraç edildiğini belirtti.
Cami Cam gazetesinde Irak'ta parlamenterin Türkiye'nin Irak topraklarındaki askeri operasyonlarına karşı uyarısını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Irak Parlamentosu Güvenlik ve Savunma Komisyon üyesi Abdulhalik Azavi, Türkiye'nin Kuzey Irak bölgesine saldırılarını doğuracağı sonuçlar hakkında uyarıda bulundu. Azavi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak bölgesine saldırılarının Irak'ın iç işlerine müdahale kapılarını açmış olacağını belirtti. Türkiye'nin Kuzey Irak bölgesine yönelik saldırılarının kaygı verici olmakla beraber kabul edilemez bir müdahale olduğunu kaydeden Azavi, Irak'ın içinde bulunduğu şartlar bu saldırıları durdurmak için diplomatik yollardan girişimde bulunmasını gerektirdiğini vurguladı.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Farsça'da Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Farsça'da Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Aşura'nın ebedileşme sırrı. Değerli dinleyiciler, Muharrem ayı dolayısıyla Aşura kıyamının tarih boyunca ebedileşmesinin sebeplerini ele aldığımız sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kıyamında cihadın rolünü ele almak istiyoruz. İmam Ali aleyhisselam şöyle buyuruyordu: "Ey insanlar! Dünya aşkından kaçının, zira bu durum tüm hataların başlangıcı ve tüm günahların kapısı ve fitneleri tetikleyen ve insanları acılara ve hüsrana sürükleyen etkendir. Aslında tarih boyunca hak ve batıl cepheleri arasında her daim uzlaşmaz bir savaş devam etmiştir. İslam dini ise hakiki izleyenlerinden hiçbir zaman batıl cephesine karşı duyarsız kalmamalarını ve bu cepheye karşı saf tutarak hak cephesinin zaferi için savaşmalarını ve Kur'an-ı Kerim tabiri ve ilahi önderleri tavsiyelerine göre İslam kültüründen çaba ve emek sarf etme ve tüm siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda bilinçli bir şekilde boy gösterme ve Allah yolunda çarpışma anlamına gelen cihat etmelerini istiyor. Bilindiği üzere cihat hükmünü veren güç, bizim hayır ve maslahatlarımızı herkesten daha iyi bilen Yüce Allah'tır. Allahu Teala şöyle buyuruyor: Ey müminler! Gerek hafif, gerek ağır olarak savaşa çıkın. Mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihat edin. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem mübarek bir isteğinden parlak ömrünün sonuna kadar Allah yolunda cihat etmenin en mükemmel simgesiydi. O hazret Allah yolunda cihat etmenin seçkin ve yüce konumu hakkında şöyle buyuruyordu: İlahi katın tüm kullarının amelleri Allah yolunda cihat edenlere kıyasla bir denizde gagası ile su için bir kırlangıcın içtiği su kadardır. İmam Ali aleyhisselam da cihat fiilinin önemi hakkında şöyle buyuruyor: Cihat cennet kapılarından bir kapıdır ve Yüce Allah bu kapıyı evliyaları ve has dostlarına açmıştır. Cihat ilahi takva kıyafeti ve ilahi güçlü zırh ve kalkandır. İlahi kelamla eşgüdümlü ve uyumlu olan ve cihat fiiliyle Allah yolunda cihat edenlerin ilahi katta yüce konumunu ifade eden bu vecizenin devamında İmam Ali aleyhisselam cihat meydanından kaçan ve bu amele sırt çevirerek birkaç sabah daha yaşayanların yaptıklarının olumsuz tesirlerini işaretle şöyle devam ediyor: O zaman kim kendi istek ve iradesiyle cihadı terk edecek olursa, Allahu Teala ona zilletten bir kıyafet giydirir ve sonuçta zillete ve alçaklığa düşer. Bundan başka Allahu Teala ona karşı lütfunu da esirger ve onu bir nevi akılsızlığa çarpar ve adalet ve insaftan da mahrum bırakır. Nebevi ve Alevi mektebinde yetişen ve İmam Ali aleyhisselamın imamet ve hilafet yıllarında birçok kez cihat meydanlarında boy gösteren şehitlerin efendisi İmam Hüseyin aleyhisselam, cihadın maddi manevi tesirleri hakkında şöyle diyor: Allahu Teala cihadı vacip kıldı ve bu ameli yücelterek değerli saydı ve onu insanlara yar ve yardımcı etti. Allah'a andolsun, dünya ve din Allah yolunda cihat etmekten başka bir yoldan düzelmez. Thank you. Dolayısıyla vahiy öğretileri ve İslam peygamberi ve İmam Ali aleyhisselamın siyerinde göze çarpan tavsiyelere bakıldığında, Allah yolunda cihat etmek, dini ve insanların izzet ve azametini korumak, değerleri savunmak, anti değerlerle mücadele etmek, hakkı batıl karşısında zafere ulaştırmak, adaleti hakim kılmak, nurun karanlığı yok etmesi ve bilincin cahilliğe galip gelmesi için olduğu anlaşılır. İmam Hüseyin aleyhisselamın da buyurduğu üzere, dünyamızı ve dinimizi ıslah etmek buna bağlıdır. Fakat burada akla gelen soru, cihadı ne zaman ve hangi noktada başlatmak gerektiği sorusudur. Bu soruya Kur'an-ı Kerim'de belirlenen ilahi çizgiden hareketle, cihad fiili, en başta zalim hükümdarlara karşı yürütülmesi gerektiği anlaşılır. Zira bu zümrenin siyasetleri, insanların yaşam tarzı ve kamuoyu üzerinde en çok etki yapan zümredir. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim Tevbe suresinde şöyle buyurmakta. Eğer antlaşmalarından sonra yeminlerini bozar ve dininize saldırırlarsa, küfrün önderlerine karşı savaşın. Çünkü onlar yeminleri olmayan adamlardır. Onlara karşı savaşırsanız umulur ki küfre son verilir. Buna göre Yüce Allah, Peygamberi Hazreti Musa aleyhisselama verdiği ilk görevde şöyle buyurmakta. Firavun'a git çünkü o iyice azdı. Bu doğrultuda Hazreti İbrahim aleyhisselam da Nemrud'un şirke dayalı düzenine karşı kıyam ediyor, Hazreti İsa aleyhisselam Roma Kayseri'ne karşı cihat ve kıyam ediyor. İslam peygamberi ise bu bağlamda şöyle buyuruyor. Yüce Allah katında en sevilen cihat, zalim hükümdarlara ve liderlere söylenen hak sözdür. İmam Hüseyin aleyhisselam da bu çizgiden ilham alarak kıyamını başlattı. Ancak Hüseyin'i cihadın, Enbiya'nın cihadı ile en belirgin farklılığı, Enbiya'nın istikbar ve küfür mahiyetleri açıkça ortada olan zalim hükümdarlarla mücadele etmeleriydi. Oysa İmam Hüseyin aleyhisselam, küfür mahiyetini gizleyen ve İslam'a inandıklarını iddia eden ve kendilerini Emirül Müminin olarak adlandıran Emevi hanedanı ile cihat ediyordu. Emeviler şeytani ve İslam karşıtı politikalarını İmam Ali aleyhisselam havaricin cahillik kılıcı ile şehit düştüğünde yoksa Ali namazda mı kılıyordu diyecek kadar ilerletmişti ve şimdi de şehitlerin efendisi İmam Hüseyin aleyhisselamın melekuti imajını zedeleyerek toplumda Hüseyin İbni Ali aleyhisselam dinden çıktı ve Emirül Müminin'in Yezid'e karşı isyan etti gibi sapkın bir düşünceyi yaymaya başladı. Kendi döneminde İslam'a inandıklarını ileri süren münafıklar, çok iyi tanıyan ve onlardan zaman zaman ağır zarar gören Allah Resulü, İslam ümmetinin geleceği için en büyük tehlikenin de bu zümreden geleceğini belirterek şöyle buyurmuştu. Ben ümmetim için mümin veya kafir insanların tehlikesinden korkmuyorum. Zira Allah-u Teala mümin insanın tehlikesini imanı ile önler ve müşrikleri de şirkleri yüzünden yok eder. Benim şerrinden korktuğum asıl zümre münafıklardır. Münafıklar iyi dil döken ama perde arkasında başka hedeflerin peşinde olan insanlardır. Bunların sözleri cazip ama amelleri çirkindir. İslam tarihinde yaşanan bazı acı gerçekler, Allah Resulü'nün bu korkusunda haklı olduğu anlaşılır. İmam Ali aleyhisselamın Yüce Allah'ın emri üzerine imamet ve velayet ve hilafet makamına atanmasından rahatsız olan bazıları, münafıkça bir harekette İmam Ali aleyhisselama biat ederek onu kutladılar. Ancak aynı kişiler Sakafiye konseyine katılarak İmam Ali aleyhisselamı hilafetten uzaklaştırdılar ve daha sonraları da İslam dinine asla inanmayan Muaviye'yi Şam'da iktidarın başına geçirerek öz Muhammedi İslam'ın yerine Emevi İslam'ı ön plana çıkardılar ve hatta İslam dünyasında Allah Resulü'nün adını yok etmeye kalkıştılar. Gerçi Muaviye bir ölçüde insani olmayan İslam karşıtı hedeflerine ulaştı. Fakat İslam karşıtlığını tamamlamak için Nebevi İslam'a asla inanmayan fasık oğlu Yezid'i halefi olarak belirledi. Bu şartlarda Hüseyin İbni Ali aleyhisselam Emevilerin Şam planlarını boşa çıkarmak için en etkili seçeneğin cihat olduğuna karar verdi. Ancak bu cihat fedakarlık gerektiriyordu. Bu yüzden Kerbela'ya doğru yola çıkarken ancak şehadet için hazırlananların kendisini eşlik etmelerini isteyerek şöyle buyurdu. Kim canını Allah yolunda ve İslam'ı korumak için feda etmeye hazırsa bizimle gelsin. Ben yarın sabah Allah'ın izniyle yola çıkıyorum. Değerli dinleyiciler, Muharrem ayı dolayısıyla Aşura kıyamının tarih boyunca ebedileşmesinin sebeplerini ele aldığımız sohbetimizin bir başka bölümünün de sona geldik. Esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, kadınların erkeklerin girdiği tüm alanlara girmesinin kadın haklarına ihanet olarak biliyor ve kadınlara uygun alanlara kadınların sosyal haklarını resmini tanımaya ilaveten onların bilimsel, kültürel ve edebi rolünü överek takdir ediyor. Bugün bu konuyu özetle ele alacağız. Cinsiyet, adaletin erkeklerin girdiği tüm alanlara kadınların girmesi gerektiğini iddia edenler, kadının güvenine ve kadının itibarına, kişiliğine ve kimliğine ihanet ediyorlar. Kadın saygındır. Kimse de kadının sosyal meydanlarda olmaması veya sorumluluk almaması veya ilim edinmemesini söylemiyor. Hayır, bugün bizim en iyi bilim insanlarımız, bizim en iyi yazarlarımız arasında, bizim en iyi kültürel şahsiyetlerimiz arasında, bugün bizim toplumumuzda sayısız kadın var. Bu da inkılabın sanatıdır. Bunu bilin, inkılaptan önce böyle bir şey yoktu. İlim ve kültür ve edebiyatta yüksek mevkilere ulaşabilen çok çok az sayıda kadın vardı. Bugün çok fazladır. Bu inkılabın sanatıdır ki böyle bir iş yaptı.
İşte bu yüzden Müslüman kadın modeli tam olarak budur. Ama aynı zamanda ailenin müdürü de kadındır. Aile ocağının ekseni kadındır. Kadının tüm mesleklerinden en önemlisi ise annelik, eş olma ve huzur ve sükun oluşturmaktır. Ülfet ve ünsiyet etmesi için ondan da eşini halketti. Ünsiyet ve huzur kaynağıdır. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneğinin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Amerika'nın gerçek yüzü.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın gerçek yüzünü göstermek çerçevesinde en önemli gelişmelerini irdelediğimiz Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli haftalık bültenimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Amerika'nın geçen haftaki en önemli perde arkası olaylarını gözden geçireceğiz. Birlikte dinleyelim.
Bültenimizde Amerika ile ilgili farklı meseleleri ele almaya çalışacağız.
Senato'da 1 milyar dolarlık altyapının onarılması tasarısının onaylanması,
46 Cumhuriyetçi senatörün Amerika hükümeti borçlarının çıtasının kaldırılmasına karşı çıkması,
Amerika'da tutuklu mülteci çocuklarının esef verici durumu
ve Biden'in Amerikan askeri güçlerinin Afganistan'dan çıkmasının sürdürülmesine vurgusu,
geçen hafta Amerika ile ilgili bazı önemli gelişmelerdi. Şimdi detaylar.
Birkaç hafta süren müzakerelerin ardından Amerikan Senatosu, ülkenin altyapısını yeniden inşa etmek ve onarmak için altyapı planı olarak bilinen 1 milyar dolarlık bir tasarıyı onayladı. Bazı Cumhuriyetçi senatörler, Demokratların ve Joe Biden'in kampanyasının bir parçası olan tasarının yanında yer aldı. Tasarı 30'a karşı 69 oyla kabul edildi ve Amerikan Temsilciler Meclisi'ne gönderildi. Senato çoğunluk lideri Chuck Schumer bu tasarının Amerika'ya birçok fayda sağlayacağını söyledi.
Senato'nun tasarıyı onaylamasının ardından Başkan Joe Biden, "Bugün demokrasinin hala işe yaradığını kanıtladık," dedi. Senato'da onaylanmaların gecikmesini önlemek için Senato'nun yasayı geçirebilmesi için en az 60 lehte oya ihtiyaç vardı. Bu Biden yönetimindeki ilk altyapı planı oldu. Bu tasarı kapsamında 110 milyar dolar karayolları ve köprülere, 39 milyar dolar toplu taşıma, 66 milyar dolar demiryolları, 55 milyar dolar su ve kanalizasyona ve milyarlarca dolar da limanlara, havalimanlarına ve enerji santrallerine ve de internet bant genişliğinin iyileştirilmesine ayrıldı.
Daha önce Ocak 2021'in sonlarında Biden yönetimi Cumhuriyetçi Parti'nin karşı çıktı ve Biden'in son tarih belirlemesine rağmen Nisan ayına kadar onaylanması süren Amerika'da altyapı için 2000 milyar dolarlık iddialı bir plan sunmuştu. Cumhuriyetçi Parti plandaki altyapı konularında bazı değişikliklerin yanı sıra maliyetin düşürülmesi çağrısında bulunmuştu. Biden'in bundan sonraki planı demokratların taleplerine daha yakın olan 3500 milyar dolar kadardı. Bu tasarının hem demokrat hem de cumhuriyetçi partilerin desteğiyle onaylanması Biden yönetimi için büyük bir başarı sayılacaktır.
Cumhuriyetçiler hükümetin borçlanma sınırlamalarını arttırması için demokratlara çok baskı yaptığı bir sırada 46 cumhuriyetçi senatör hükümetin borç tavanının yükselmesine yönelik her türlü girişime karşı oldukları konusunda uyarıda bulundu. Senato cumhuriyetçileri 4 kişi dışında limitleri arttırmayacaklarına dair bir uyarı mektubu imzaladılar. Bu mektupta şu ifadeleri de yer verildi. Biz Senato Cumhuriyetçileri olarak federal hükümetin borç limitlerini arttırma tasarısına oy vermeyeceğimizi belirtmek istiyoruz. Bu durum, demokrat bir hükümetin maliyetleri arttırarak yaratmış olduğu bir sorundur. Demokratlar krizin sorumluluğunu tek başlarına üstlenmeliler.
Cumhuriyetçilerin bu girişiminin ardından şimdi de demokrat senatörler birkaç cumhuriyetçi senatörün oyuna ihtiyaçları olduğu için hükümetin borç tavanını yükseltme planını onaylatmakta ciddi zorluklarla karşı karşıya kalacaklardır. Kongre daha önce de 2019 yılında hükümetin borçlanma tavanını 2 yıllık süreliğine artırılmasına onay vermişti.
Federal hükümetin borçları Haziran ayı sonuna kadar 28 trilyon 469 milyar 373 milyon dolara gelmişti. Bu ayın sonunda her Amerikan vatandaşının ortalama borcu 85.427 dolardı ve her bir Amerikan vergi mükellefinin ortalama borcu 226.794 dolardı. Pento Portföy Enstitüsü'nün kurucusu Michael Pento, Amerika'nın toplam borcunun şu anda gayri safi yurt içi hasılasının 4 katı olduğunu tahmin ediyor.
Geçen pazartesi günü Texas göçmenli gözaltı merkezlerinde tutulan göçmen çocukların avukatları göçmenlere yönelik devlet olanaklarının ihlal edildiğini savunarak çocukların serbest bırakılması için federal bir dava açtı. Bu bağlamda çocukların ruhsal sağlığının ciddi şekilde tehlikeler altına olduğu savunuldu. Hükümet denetim kurumları da bazı çocuklara dayak atıldığına dair raporların ortaya çıkmasının ardından şikayetler aldıktan sonra geçen ay soruşturma başlattı.
CBS News Haziran ayında Texas göçmenlik gözaltı merkezlerindeki yetkililerin çocukları psikolojik saldırılar ve kaçma girişimlerinden dolayı yakından denetlediklerini bildirdi. Sınırdaki sığınma evlerindeki göçmen çocukların durumunu izleyen klinik psikolog ve Stanford Üniversitesi profesörü Ryan Matlow, gözaltı merkezlerindeki çocukların ruh sağlığına ciddi bozulma ve kendilerine zarar verme ve sığınma evinde kaçma girişimleri konusunda ciddi endişelerini dile getirdi.
Öte yandan Amerikan Başkanı Joe Biden, göçmenlik politikaları ve ülkenin güney sınırını geçen tek başına kalan çocuk sayısındaki benzeri görülmemiş artış nedeniyle geniş çapta eleştirildi. Göçmen çocuklara ilişkin aylık istatistikler Mart'ta 18 binden fazla, Nisan'da yaklaşık 17 bin, Mayıs'ta ise yaklaşık 14 bin, Haziran'da 15 binden fazla çocuğun tutuklandığını gösteriyor.
Amerika Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı denetimindeki sınır, sığınak ve mülteci merkezlerinde bu hafta başı itibariyle 15 binden fazla çocuk tutulmaktaydı. Sınır devriyeleri her gün 550'den fazla çocuğun gözaltına alıyor. Seçim kampanyasında Trump hükümetinin göç politikalarının değişmesinden söz eden Biden, hala bu doğrultuda etkili bir adım atmamış ve sadece yasa dışı mültecilere hitaben Amerika'ya gelmeyin ifadelerini tekrarlamıştır.
Biden yönetimi güne sınırda Amerika'ya göçün önündeki bazı fiziksel engelleri kaldırmış olsa da bu hareket yeni Washington yönetiminin göçmenlere karşı yumuşaması anlamına gelmiyor. Sığınmacı akınının Amerika'nın güne sınırına yönelik devam etmesi halinde Biden yönetiminin sözlü uyarıları, sığınmacılara karşı pratik ve muhtemelen şiddet içeren önlemlere dönüşecektir. Amerikan Dış İlişkiler Konseyi'ne göre göçmenler mevcut Amerikan nüfusunun %14'ünü yani 44 milyonunu oluşturuyor.
Amerika Başkanı Joe Biden geçen hafta salı akşamı düzenlediği basın toplantısında Amerika'nın Afganistan'dan çekilme planının geniş çaplı Taliban saldırıları nedeniyle değişip değişmeyeceğine ilişkin bir soruya yanıt olarak şunları söyledi. Son 20 yılda 300 binden fazla Afgan askerini eğitmek ve donatmak için 1 trilyon dolardan fazla harcadık. Afgan yetkililerin bir araya gelmesi gerekiyor. Kendileri, ülkeleri için savaşmaları gerekiyor. Afgan güçlerin savaşma zamanı geldi. Onlar Taliban'dan daha fazladır.
Biden'in Amerikan birliklerinin Afganistan'dan çekilmesi konusundaki yeni tutumu Amerika'nın güçlerini bu ülkeden çekmesine yönelik eleştirilere cevaben geldi. Aslında Amerikan güçlerini Afganistan'dan çekmeye başlamasından hemen sonra Taliban saldırılarını iyice yoğunlaştırdı ve bu fırsatı kolladığını da göstermiş oldu. Aslında Biden'in Afganistan'dan alelacele Amerikan askeri güçlerini çekmesi Vietnam'da baş gösterenlere çok benzemektedir. Ancak Amerikan hamlesi Afganistan'ın 20 yıllık işgalinin sonuçları dikkate alınmadan gerçekleşti.
Gerçekte Amerika güçlerinin Afganistan'dan çekilmesi ve oluşan güvenlik boşluğu ve de Afgan ordusu güçlerinin hazırlıksız yakalanması, artı egemenlik düzenindeki siyasi ihtilaflar ve etkili askeri komutanlığın yokluğu, moral ve motivasyon eksikliği Afganistan'da yeni bir felaket dolu dönemin kapılarını araladı. Bunun yanı sıra Afgan pilotların Taliban tarafından suikasta uğraması ve de Amerika'dan etkili bir şekilde Afgan ordusunu desteklememesi karanlık bir dönemin kapılarının aralanmasına yol açtı.
Siyasi uzman olan Pir Muhammed Mollazehi şöyle diyor. İki seçenek söz konusudur. Ya müzakere edilir ya da Taliban askeri yollarla iktidarı ele geçirir. Şimdi de Biden bu duruşuyla Afganistan hükümetinin Amerika'dan yardım isteme yönündeki tüm umutlarını etkin bir şekilde yerle bir etti. Biden doğrudan Afganistan'daki askeri varlığın büyük maliyetlerine değinerek artık Afganların kendi orduları ile Taliban ile savaşmalarını istemiştir.
Öte yandan Biden, Amerika'nın Afgan güçlerine desteğinin yalnızca hava desteği olduğunu açıkça belirtti. Bu da Washington'un Taliban'la savaşmak için Amerika kara desteğine güvenmek yerine Afgan birliklerine güvenilmesi gerektiği görüşünde olduğu anlamına geliyor. Böylece Biden, Washington'un Afgan hükümetini ve ordusunu destekleme taahhüdünü açıkça yerle bir edip bu konuda hava desteği dışında tüm umutları yok etti.
Biden'in tutumu Afgan ordusunun ve hükümetinin moralini daha da zayıflatacak karşılığında Taliban'ı saldırılarını artırmaya motive edecektir. Böyle bir durumda tam bir zıtlık oluşturacak şekilde Washington, Taliban'ı saldırıları durdurmaya ve siyasi müzakereleri sürdürmeye ikna etmeye çalıştığını iddia ediyor.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli sohbetimizin sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parstoday.com'u ziyaret edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.irib.ir'ye gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.